Bugün
Ruth
serimizi devam edeceğiz. Hatırlarsanız bu çok eski bir dizi serisi gibi oluyor ve birkaç hafta önce dizinin ilk bölümünde biz çok zengin, çok güçlü bir ailenin düşüşünü gördük. Değil mi? Ve nasıl düştüler? İşte Elimelek diye bir adam vardı ve karısı Naomi ve çocukla beraber çok ileri gelen bir ailede Bethlehem kentinde, köyünde oturuyorlardı. Ama İsrail halkın itaatsizlikten dolayı Rabbi kıtlık gönderdi. Ve zayıf bir önder olan Elimelek ismi Tanrım Kraldır demek hatırlayan varsa. İşte her şey biraz zor olmaya başladığında hadi biz öbür toprağa kaçalım diyordu. Ve böylece ailesiyle beraber kaçtı Moab halkına. Rabbin tarafından nefret edildiği bir halkın, bir ülkeye kaçtılar. Ve orada ne yazık ki Elimelek vefat oluyor. Oğulları Moab'la yani bu his halktan gelen kızlarla evleniyor. Ve bu oğul da ölüyor. Ne yazık ki 10 sene içinde bunu oluyor. O zaman bu yabancı toprakta 3 kadın, 3 dul kadın kalıyor. 5 parasız da kalıyor. Ama sonra duyuyorlar Bethlehem'de Rab döndü. Artık kıtlık bitti. Yemek var, bol bol yemek var. O zaman Naomi her şeyimi kaybettim diyor. Artık kendi halkıma utanç ve mutsuzluk içinde döneyim, orada öleyim diyor. Ve onun işte Moab'lı kızlardan biri Ruth senin yanında geleyim diyor. Senin tanrım benim tanrım olsun diyor Naomi'ye. Ve dönüyorlar. Naomi depresyon içinde bana Naomi değil acı diye çağıracaksın beni. Çünkü Rab beni bu felakete uğrattı diyor. Ama birinci bölümün son ayetine geldiğimizde bir ışık aydınlanmaya başlıyor orada. Çünkü diyor Bethlehem'e gelişleri arpanın biçilmeye başlandığı zamana rastlamıştı. Yani arpanın biçilme zaman aslında Fısıh bayramdan hemen sonra. Ve Fısıh bayramında o zamanlardan 500 sene önce Rab kendi halkını Mısır'da köle olarak çalıştığında Fısıh bayramında onları gelip onları kurtardı, özgürleştirdi. Ve Rut'un zamanından 1000 sene sonra da Bethlehem kentinden gelen Nasrullah İsa da vardı. Ve Fısıh bayramında o da çarmıhta öldü. Ve bu olaylar buna işaretliyor ki biz özgür olalım, bizi kurtardı şeytanın egemenliğinden. O zaman azıcık bir ışık var ama en çok bu zengin ailenin düşüşünü gördük geçen haftalar. Şimdi ikinci bölümüne geliyoruz. Peki bu iki kadın Bethlehem'e döndüler. Biri çok acı içinde, öbürü yabancı tamamen. Ne olacak diye bekliyoruz. Bakalım ikinci bölüm şimdi başlıyor. Evet, evet. Yani İrge abla burada olsaydı yani biraz müzik isterdim ondan. O zaman ikinci bölümü okuyoruz. Ayet ayet gideceğiz ve bu hikaye, bu bölümü canlandıracağız, anlayacağız biraz. O zaman Rut 2, birinci ayetten ekranda olacak umarım. Diyor, Naomi'nin Boaz adında bir akrabası vardı. Kocası Elimelek'in boyundan olan Boaz, ileri gelen varlıklı bir adamdı. Şimdi Elimelek ile Naomi ile yaşıt oluyor bu Boaz adam. O zaman işte 50 yaşlarında bulunuyor. Ruth ise bir nesil daha genç oluyor, 30 yaşlarında oluyor. O zaman işte onların, Naomi diyor bizim zengin bir amcamız var. Aynı ailemizden geliyor. Bize belki yardım eder. Ve Boaz İşte güçlü, onurlu, zengin, ileri gelen, fakirlere göreceğimiz gibi fakirlere iyi davranan bir kişi. Ve Tanrı'dan gerçekten korkan, yani bu kıtlık gelmeye başladığında o da kaçmadı. Yerinde kaldı ve sonra işte zengin olmaya başladı. O zaman bu Boaz adam Naomi'nin kocasından ters oluyor. Yani Naomi'nin kocası Elimelek ismi Tanrım kralıdır. İşte istediğini yapacağım anlamına geliyor. Ama zor zaman geldiğinde kaçıyorlar. Boaz ise yerinde kalıyor ve o zaman Tanrı'nın yüreğine çok sahip olan birisi. Ve zengin, tamam belki bugünlerde zengin işte birçok evin var, banka hesabında 1 milyon TL falan olduğunu düşünebiliriz. O zamanlarda zenginlik bunlardan ibaret değildi. Zenginlik işte kaç tane tarlan var, ne kadar yemek üretebilirsin, sürüler ne kadar büyük senin sürülerin. O zaman işte çok varlıklı bir adam olduğunu öğreniyoruz. Ve o zamanlarda bugünlerde olduğu gibi sen işte çok fakir olmaya başlıyorsun. Beş parasız kaldığında ilk nereye başvurabilirsin? İşte zengin bir amcamız var, ona gidelim, ondan biraz isteyelim diye düşünüyor Naomi. Çünkü zaten Naomi aynı aşiretten, aynı aileden geliyor. Ve bu aile fakirlik içinde yaşıyorlar, evsiz kalıyorlarsa bu aynı aileden geldikleri için Boaz'a da utanç gelir. O zaman mutlaka onları bir şekilde yardım etmeye hazır oluyor. Okumaya devam edeceğim. Bir gün Moablı Rut Naomi'ye şöyle dedi. İzin ver de tarlalara gideyim. İyiliksever bir adamın ardında başak devşireyim. Naomi git kızım diye karşılık verdi. Böylece Rut gidip tarlalarda orakçıların ardından başak devşirmeye başladı. Bir rastlantı sonucu kendini Elimelek'in boyundan Boaz'ın tarlasında bulundu. Yani işte Tanrı tesadüfleri sever diye adlandırdık bu seri. İşte gerçekten öyle oluyor. Yine de ikinci defa bir tesadüf vardı ve hikayenin devamında zaten daha fazla tesadüf de göreceğiz. İşte bütün bu tesadüflerin ardından Tanrı var. Tanrı işte bu hikayenin karakterlerini kontrol ediyor bir şekilde. Onlara bakıyor, onları yönetiyor. O zaman görüyoruz ki Naomi'nin kafasında tamam biz gidip zengin amcamızdan para isteyelim mantığı dönüyor. Ruth ise ters oluyor. Yani burada Ruth çok girişim, çok girişken, çok çalışkan bir kadın olarak görüyoruz. Yani ilk adım atmaya hazır olan. Çünkü o ne diyor? Tamam sen belki öyle yapabilirsin ama ben gidip de bir şekilde para kazanmaya çalışayım diyor. Ve tamam biz bugünlerde bu başak devşirmek ya da arpa ne olduğunu tam bilmiyoruz. Çünkü İstanbul'da yaşıyoruz. Ya, en azından ben bilmiyordum. O zaman birkaç resim hazırladım. İşte ilk resim arpa ne olduğunu gösteriyor. İşte arpanın solumuş hali. Ve ondan sonra biçiyorlar. Ve ben geçen hafta bir arkadaşa sordum. Bu işini iyi bilen bir arkadaşa sordum. Bugünlerde arpa neler için kullanılıyor? Ve üç şey söyledi bana. Bilen var mı? Bilen? He? Un için bugünlerde pek yok aslında. Eski zamanlarda, Rut'un zamanında oluyor. Ama evet. Barda çalışan. Evet. Birincisi bira. Arpa bira üretmek için yapılıyor, kullanılıyor. Evet. İkincisi bilen? Boza. Boza. Evet, boza ve üçüncüsü hayvan yemi için kullanılıyor. Evet. İşte bugünlerde insan pek fazla yani bira dışında pek fazla ve boza dışında pek fazla kullanmıyorlar. Yani bazılarımız daha fazla arpa bir şekilde içiyoruz. Desem, evet, tüketiyoruz öylece. Ama o günlerde kardeşimin söylediği gibi işte arpa yani eziliyor, dövülüyor ve ekmek yapmak yani ün halinden ekmek yapmak için veya işte o taneler yemek olarak yiyorlardı. O zaman onların yaşamı için çok önemli bir şeydi. O zaman ikinci resim biçiyorsun yani orak ile biçiyorsun işte yani orakçılar sol elinde bir demet alıyorlar. Ondan sonra böyle biçiyorlar. Ondan sonra koyuyorlar yerde ve kadınlar onların peşinden geliyor ve bu demetleri alıyor. Ve ondan sonra değirmene götürüyorlar. Yani o arpanın dövüldüğü yerlere gidiyorlar. Çünkü o günlerde, yani bu günlerde zaten değirmen kullanıyor. Biz geçen hafta İzmir'deyken Fortça'ya uğradık. Orada birkaç yel değirmeni var, görmüşsünüzdür. Ama o zamanlarda işte değirmen taşı biraz pahalıydı ya da belki olmamıştır orada. O zaman onlar eliyle yaptılar. O zaman işte bütün arpa bir yerde topluyorlardı. Ondan sonra dövüyorlar, basıyorlar. Eziyorlar bir şekilde. Ondan sonra yüksek bir tepede bulunuyor. Ve üçüncü resim görebilirsek işte yaba ile alıyorsun. Bütün bu ezildikten sonra alıyorsun. Yere fırlatıyorsun. Daha ağır olan un yere düşüyor. Ve daha hafif olan çöp esiliyor bir yere. Evet, çürtülüyor. Böylece un oluyor orada. O zaman bu çok uğraşlı, çok zor bir iş. Erkeğin işi aslında, erkeğin işiydi. Ama Ruth, tamam ben bunu gidip yapacağım diyor. Ve eski İsrail'de bu başak devşirmek kavramı da vardı. Bu eski antlaşmadan geliyor, onların yasasından geliyor ki hiç kimse aç kalmasın. Ve işte başak devşirmek zaten toplamak yani artı kalanları toplamak anlamına geliyor. O zaman biz yasının tekrarında bunu okuyoruz. Tarlanızdaki ekini biçtiğinizde gözden kaçan bir demet olursa almak için geri dönmeyin diyor. Onu yabancıya, öksüze, dul kadına bırakın. Öyle ki Tanrınız Rab el attığınız her işte sizi kutsasın. Ve zeytin ağaçları için aynı şekilde geçerli. Ve üzüm aynı şekilde geçerli oluyor. Diyor işte yabancıya, öksüze, dul kadına bırakacaksınız. Mısır'da köle olduğunuzu anımsayın. Bunun için böyle davranmanızı buyuruyorum. Yani hiç kimse aç kalmasın diyor. Yani engelli olmayan tabii ki. Ama ne yazık ki bu yasa çoğu zaman uygulanmadı. İtaat olmadı eski İsrail'de. Çünkü toprak sahipleri kendini karını artırmak için bu fakir yani onların tarlaların artık alanları toplamak isteyen fakirlere kovuyorlardı. Ve kendilerine alırlardı. Ne yazık ki. Yani belki bunu yapmak bugünkü işte gidip plastik yani farklı çöp kutulardan plastik toplayan ya da işte mendil satan ya da işte yara bantı satan kişiler gibi oluyor. Tamam bir şekilde ekmek paranı alabilirsin ama çok yani aslı zengin yani en düşük işi en kötü şey oluyor. Ama bir şekilde kendine sağlayabilirsin az da olsa. O zaman Ruth'un yapmak istediği bu oluyor. Ne oluyor şimdi? Böylece Ruth gidip tarlalarda orakçıların ardında başak devşirmeye başladı. Bir rastlantı sonucu, tesadüfen yani, kendini Elimeleğin boyundan Boaz'ın tarlasında buldu. Bu arada Bethlehem'den gelen Boaz orakçılara Rab sizinle olsun. Yani Allah kolaylık versin. Yani Boaz dindar ve iyi birisi. Yani orakçılara, işçilere, emek verenlere iyi bakıyor. Onlar da Rab seni kutsasın karşılığını verdiler. Boaz, orakçıların başında duran adamını, kim bu genç kadın diye sordu. Orakçıların başında duran adam şu karşılığı verdi. Naomi ile birlikte Moab topraklarından gelen Moablı genç kadın budur. Bana gelip izin verdi başak devşireyim. Orakçıların ardından gidip demetlerin arasındaki artıkları toplayayım dedi. Sabahtan şimdiye kadar tarlada çalışıp durdu. Çardağın altında pek az dinlendi. Yani Ruth pek az dinlenmiş, yani çok çalışkan olduğunu görüyoruz. Ama hayal edebilir misiniz? Yani bütün gün bu güneş altında çalışmak. Yani belki İstanbul'da en yakın tecrübemiz Ramazan, yani yazın aylar boyunca işte otobüse giriyorsun. Otobüs o kadar kalabalık oluyor ki oturacak yer yok. O zaman ayakta kalmak zorunda kalıyorsun. Kliması da bozuk. İşte boncuk boncuk terliyorsun, özür dilerim. Ama işte belki ve bunu bütün gün yapıyorsun, hem de çok emek harcıyorsun. Yani yani çok zor. Evet. Yani çok zor bir şey. Hatta bu iki kadın demin büyük bir yolculuk yapmışlar. Arabası yoktu. Ayakta yapmışlar. Yürüyorlardı. Ta Moab'dan İsrail'e. Ondan sonra hemen sonra işte gidip ben de ekmek kazanayım diyor Ruth. Ve Boaz müdür gibi oluyor. İşte klima ofisinde oturuyor normalde. İşte ondan sonra fabrikaya gidip onu biraz kontrol ediyor. Bir saat filan. Ondan sonra ofisine dönüp de çay içmeye devam ediyor. Yani öyle, öyle bir birisi olduğunu düşünelim. Ve Ruth'un, yani özür dilerim ama çok, hani bütün bugün öyle geçiriyorsan, özür dilerim ama çok hoş bir şey olmuyor başkaları için. Yani çok kokuyorsun herhalde, çok terliyorsun, yani çok güzel bir halin olmayacak. O zaman biz belki Ruth'u daha işte çengene, yabancı, mülteci olarak düşünebiliriz. Boaz ise zengin fabrika müdürü, rahat rahat klimalı ofisinde oturan biri olarak hayal edebiliriz. Ve burada buluşuyorlar. İşte Ruth gelip onlardan izin istiyor. Yani Ruth'un hak olduğu halde yine de onlara gidip, yani hak olarak saymıyor, işte lütfen izin ver de ben başak devşireyim diye soruyor. Peki Boaz bu çengene kadını, bu halkın en düşman ırktan gelen kadına nasıl davranacak? Bunun üzerine Boaz Ruth'a dinle kızım dedi. Başak devşirmek için başka tarlaya gitme. Buradan ayrılma. Burada benim hizmetçi kızlarla birlikte kal. Gözün orakçıların biçtiği tarlada olsun. Kızların ardından git. Sana iyileşmesinler diye adamlarıma buyruk verdim. Susayınca var git. Kuyudan çektikleri suyla doldurdukları testilerden iç. Wow. Boaz ne kadar cömert davranıyor. Değil mi? Yani Ruth'un hayal edebildiğinden çok daha fazla lütufkar, çok daha fazla merhametli davranıyor. Ve burada birkaç şey var. Birincisi Ruth'u koruyor. Yani tarlalar tehlikeli yerlerde zaten. Bir sürü erkek var. Sadece tek bir kadın, yabancı. Birisi ona karşı bir şey yaparsa, söylerse, taciz ederse o kime gidip şikayet edecek? Onun hakları yok ki. Yabancı, mülteci. Ama bu bölümde 4 defa Boaz onu koruyor diye görüyoruz. başka toprak sahipleri gibi onu kovmuyor. İşte kendi karını azaltmaya razı oluyor ki bunlar midyelerini doldursunlar. Ama tersine işte burada kal diyor, lütfen benim ürünlerden al diyor ona. Çok lütufkar. Ve su sağlıyor. Yani güneş altında, günün ışığında, günün sıcaklığında çalışıyor. Hava zaten çok sıcak ve o günlerde musluk falan yok. Hani kuyudan su çekiyorsun. Bu da çok uğraştı. Yani sadece bir bardak su içmek için bir 10 dakika harcaman gerekiyor. Daha çalışman gerekiyor işte yani onu sudan çıkarmak için. O zaman çok uğraşlı bir iş. Ve bu da Rut'un hakkı hiç yoktu. Ondan su almak, ondan su istemek. Ve bu çok ilginç bir nokta. Çünkü normalde kim sular çekiyordu kuyudan? Kadın ve özellikle yabancı kadınların işiydi İsrail'de. Orakçılara suylamak için, su vermek için. Ama burada tam ters diyor, kuyudan diyor, süsleyince var git, kuyudan çektikleri, yani adamların çektikleri suyla doldurdukları testilerinden iç. Yani bu Rut'un yapmak zorunda kaldığı işi olacaktı ama tersine adamlar, İsrailli, yabancı olmayan adamlar çekiyorlardı ve Rut içiyordu. Yani çok büyük bir merhamet gösteriyor burada. Neden? Neden böyle davranıyor Rut'a? Neden? Şimdi öğreneceğiz. Rut eğilip yüzüstü yere kapandı. Boğaz'a bir yabancı olduğum halde bana neden yakınlık gösteriyor? Bu iyiliği yapıyorsun dedi. Boğaz şöyle karşılık verdi. Kocanın ölümündükten sonra kaynanan için yaptığın her şey bana bir anlatıldı. Anneni babanı doğduğun ülkeyi bıraktın. Önceden hiç tanımadığın bir halkın arasına geldin. Rab yaptıklarının karşılığını versin. Kanatları altına sığınmak için kendisine geldiğin İsrail'in tanrısı Rab seni cömertçe ödüllendirsin. Rut, bana çok iyi davrandım efendim dedi. Köylülerinden biri olmadığım halde söylediğin sözlerle beni teselli ettin. Yüreğimi okşadın. Yemek vakti gelince Boğaz Rut'a buraya yaklaş, ekmek al, pekmeze batırıp ye dedi. Rut varıp orakçıların yanına oturdu. Boğaz ona kavrulmuş başak verdi. Rut bir kısmını yedikten sonra doydu. Birazını da artırdı. İnanılmaz, yani bu da onun hakkı değildi ama Boğaz onu davet ediyor. Lütfen benim yanımda otur diyor. Onu onurlandırıyor. Ondan sonra işte patlamış mısır gibi bir şey, pekmez ile ekmek yiyorlar. Ne güzel. Ben hatırlıyorum biz Kapadokya'daydık. Biraz geziyorduk. Bir kuyuya uğradık ve başka bir yere gitmeye çalışıyorduk. O zaman işte bir eve uğrayıp da onları sorduk. Yani şu kuyuya nasıl gidebiliriz diye. Onlar dışarıda pekmez yapıyorlardı ve bizim için bir sofra kurdular. Lütfen bize katıl. Burada pekmez yapıyoruz taze. Biraz lavaşımız da var. Lütfen onu batırıp yiyin dediler. İnanılmaz güzel bir misafirperverlik oluyor burada. Yani o günlerden beri zaten bu topraklarda böyle misafirperverlik çok önemli oluyor. O zaman Boğaz neden Rut'u onurlandırıyor? Çünkü Naomi sadık kaldığı için, Naomi desteklediği için onu onurlandırıyor. Ve en seçkin yeri onu alıyor. En düşman, en alçak kişi olduğu halde Boğaz onu yükseltiyor. Onun yanında bulunduruyor. Ve bütün bunlar Rut'un dış haline göre, düş haline rağmen yapıyor. Çünkü düş halesi çok iyi değil. Tüm gün tarlada çalıştıktan sonra. Ama onun içine bakıyor. Dışarısına bakmıyor, içine, yüreğine bakıyor. 15. ayet. Başak devşirmek için kalkınca Boaz adamlarını Demetler arasında da başak devşirsin. Ona dokunmayın diye buyurdu. Hatta onun için Demetlerden başak ayırıp yere bırakın da devşirsin. Sakın onu azarlamayın diye emrediyor. Hani Boaz'ın merhametini, onun yüreğini çok net görüyoruz. Aslında Ruth'a direkt bir para, direkt bir un vermek istemiyor. İşte kendini çalıştıkça daha fazla kazansın diye davranıyor. Ve bunu Ruth için değil, Naomi desteklemek için yapıyor. İşte Boaz çok iyi bir adam, zengin oluyor, yardımsever de oluyor ama herkesin önünde değil, gizli bir şekilde fakirlere yardım etmeye seven birisi. O zaman açgözlü olmayalım, eli açık olalım. Boaz'dan örnek alalım bu konularda. 17. ayet. Böylece Ruth akşama dek tarlada başak devşirdi. Devşirdiği başakları dövünce bir efa kadar arpası oldu. Bir efa 14 kilogram, 15 kilogram un topladı. Yani zaten her bir arpanın içinde kaç un var, yani bir gram, iki gram. O zaman ne kadar toplamak zorunda kaldı? 100 kilogram, 200 kilogram toplayıp da dövdü ve bu kadar un çıkardı. Ve normalde bu normal bir işçinin maaşına, yani iki haftalığın maaşını gibi olurdu. O zaman tek bir günde en kötü işini yaparak, en fakir işini yaparak iki haftanın parasını kazanabildi sanki. O zaman bu inanılmaz bir rakam aslında. Nereden çıktı? Ruth çok mu çalışkanıydı? Boaz'ın işçileri çok mu cömert idi? Veya kutsal kitabın başka yerlerinde olduğu gibi Rab ortaya gidip bir yemek çoğaldı mı? Bilmiyoruz ama bence her üçü beraber oldu. Ruth çalışabildiği kadar çalıştı. Boaz merhamet edebildiği kadar merhamet etti ve Rab ortaya girip ve onlara mucizevi bir şekilde sağladı. Ne kadar harika bir durum. Herkesin elinde ne varsa sunuyorlar ortada ve Rab girip de çoğaltıyor. Çoğaltıyor. Ve bunun simgesel anlamını da çok önemli. Çünkü ilk başta Elimelek ve ailesi neden çıktılar? Kıtlıktan dolayı. Betlehem, yani ekmek evinde ekmek olmadığı için çıktılar. Şimdi ise Ruth bir gün içinde kaç tane ekmek kazandı? 14-15 kilogram undan. Kaç tane ekmek yapabilir? Yani Rab kesin onun halkına döndü ve onlar yine de bereketlendiriyor. Durumu tamamen değiştirdi. Ruth bunu yüklenip kente döndü. Devşirdiklerini gören kaynanasını ayrıca tarlada duyduktan sonra artırdığı başakları da çıkarıp verdi. Naomi, bugün nerede başak devşirdin, nerede çalıştın diye sordu. Sana bunca yakınlık göstermiş olan her kimse kutsasın. Ruth tarlasında çalıştığı adamdan söz ederek kaynanasına, bugün tarlasında çalıştığım adamın adı Boaz dedi. Naomi gelinine, Rab sağ kalanlardan da ölmüşlerden de iyiliğini esirgemeyen Boaz'ı kutsasın dedi. Sonra ekledi, o adam akrabamızdan, yakın akrabalarımızdan biridir. Moab'la Ruth şöyle konuştu, üstelik bana adamların bütün biçime işini bitirinceye kadar onlarla birlikte kal, dedi. Naomi, gelini Ruth'a, kızım, onun kızlarıyla gitmen daha iyi. Başka bir tarlada sana zarar gelebilir, dedi. Böylece Ruth, arpa ile buğday biçimi sonuna kadar Boaz'ın hizmetçi kızlarından ayrılmadı. Başak devşirip kaynanasıyla oturmaya devam etti. O zaman yaklaşık 7 hafta, 2 ay boyunca Boaz'ın tarlasında çalışıyordu. Nisan sonundan Haziran'ın başlarına kadar çalışıyordu. Ve burada ikinci bölümümüzü bitiyor. Ve gelecek hafta üçüncüsü de devam edecek. İşte Boaz nasıl bir adam, Ruth nasıl bir kadın diye daha da göreceğiz. Sen heyecanlısın. Ama bu hikayede neler öğreniyoruz? Birkaç nokta çıkarmak istiyorum. O zaman ilkin Tanrı hakkında neler öğreniyoruz? Birincisi, sadakatliğimizi seviyor. Tanrı sadakatliğimizi seviyor. Ruth özellikle Naomi'ye sadık kaldığı için Tanrı onu bol bol bereketledi. Ve Tanrı çalışmamızı seviyor. Yani biz çalıştığımızda o da ortaya girip bir şekilde çoğaltıyor. Ve Tanrı cömertliğimizi de seviyor. Boaz bu hikayede zaten Tanrı resmediyor bu hafta ve gelecek haftalarda göreceğimiz gibi. O zaman bizim açgözlü değil eli açık olmamızı istiyor. Çünkü Tanrı sadakatlidir. Tanrı çalışıyor. Tanrı cömerttir. Ve Tanrı da eli açık olduğunu görüyoruz. Belki siz bugün Ruth ve Naomi gibi hissediyorsunuz. Tek başına geliyorsun, İstanbul'a yabancı, kimse seni umursamaz diye düşünebilirsin. Ama umudumuzu yitirilmesin. Çünkü burada onlar öyle olunca Rab ortaya girer ve onlar mucizevi bir şekilde bereketliyor. Yani siz öyle hissederseniz Tanrı ortaya girmek istiyor. Seni korumak, senin için sağlamak istiyor. Bilin ki bu durum, sizin yaşadığınız durum ne kadar zor ve kötü ise Tanrı onu tamamen değiştirebiliyor. Tanrı her durumda çalışabiliyor. Tanrı iyiliğe, herhangi bir durumu iyiliğe çevirmeye seven bir babamız oluyor. Çünkü Tanrı bazen düşünebiliriz Tanrı uzak, öfkeli bir yargıç olduğunu. Ama bu hikayede öğrendiğimiz gibi değil. Tanrı yakın, babamız gibi oluyor. Bize yakın, bize iyi bakan bir baba gibi oluyor. O zaman mümkün olduğu kadar girişim, çalışkan, girişken olalım. Zor işlerden kaçmayan. Kötü davranacaklar mı diye korkmayan olalım. Ve Tanrı ortaya girer ve çalışacak. Ve Tanrı özellikle hani eski antlaşmadan, yasa kitabından okuduğumuz gibi özellikle fakirler, mültecilere, dul kadınlara bakmaya seven bir Tanrı. Yani en güçsüz, öksüz, en güçsüz olan kişi, en zayıf kişilere özel bir özen gösteren bir Tanrımız var. Hamdolsun. Ama bu hikaye başka bir gözle bakacak olursak, Boaz İsa Mesih'e benziyor, Ruth da insanlara benziyor. Yani bir fark var, çok önemli bir fark. Ruth Boaz'ın tarlasına gidebildi. Biz ise insan olarak Tanrı'dan uzaktık. Onun tarlasına gitme hakkımız yoktu. O zaman beden aramızda geldi. Hani biz bu pis olan dünyada yaşıyorduk. Böyle bir diyarda yaşıyorduk. Ama Tanrı buna saymayarak aramıza gelmeye razı oldu. Biz de Rut gibi kirli, fakir olarak görüp ve zenginliğinden bize sağlamaya başladı. Bize bakmaya başladı. Boğaz da İsa Mesih de kendilerini alçalarak başkalara hizmet ediyorlardı. Boğaz, Rut'un dış görüşüne bakmadı, onun yüreğine baktı. İsa Mesih de aynı şekilde bizim dış halimize ne kadar iyi veya ne kadar kötü olursak dış halimiz, Mesih ise bizim yüreğimize bakıyor. Ve çekinmeden diyor, tarlama hoş geldin oğlum, hoş geldin kızım diyor. Hayatın ne kadar zor olursa benim yanıma gelip benim bol bol ürünlerden alabilirsin diyor. Dahası da var. Boğaz'ın yaptığı gibi. Rut hiç hak etmedi ama lütfen benim yanıma gel, otur, biz beraber bir yemek yiyelim diye davet ediyor. İşte Tanrı da açgözlü değil, eli açık oldu. Ve biz şimdi Rab'in sofrasını kutlayacağız ve burada Tanrı'nın açgözlü olmadığı ama eli bir şey oluyor. Diyor, gel bana, gel bana, benim yemeğimi ye, benim pekmez, üzüm, işte şarap iç diyor. Biz şimdi onunla beraber bir yemek yiyebiliriz. O bizi onurlandırıyor. Biz layık değildik, hiç layık değildik. Ama o bizi yanına çekti. Gel bizimle oturabilirsin. Benim yanımda olabilirsin. Ve bizim bugün bir seçeneğimiz var. Biz Mesih'in tarlasında çalışmak istiyor muyuz? Ya da başka yerlere, başka tarlalara gidip de şansımı deneyim, belki daha iyi bir sahip olacak diye. Haşa, burada kalmak istiyoruz değil mi? Rabbin halkıyla beraber. O zaman şimdi Rabbin sofrasını kutlayacağız beraber. İşte onu yaparken bir düşünelim, işte Boğaz nasıl Rut'u onurlandırdı, nasıl yedirdi, nasıl iyi baktıysa bu Tanrı için çok küçük bir şey. Tanrı kat kat daha çalışıyor ve bunlar alarak onun açık, eli açıklığını hatırlıyoruz. Çarmıhta nasıl ellerini açtı da bizim için canını feda etti, bizim yerimizde ölerek bizi bağışladı ve hoş geldin tarlama, gelin yiyin dediğini hatırlıyoruz ve kutluyoruz.